Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli misafirimiz Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam geçen haftalarda bu evlilikle alakalı İhya'dan seçtiğimiz, çünkü esas konumuz sevgi, muhabbet, aşktı.
Evet.
Oradan biraz evliliğe getirdik hocam. Türkiye'de bu bekarlık oranları yükselmeye başladı.
Evet,
Türkiye'nin
maalesef
bu problemine bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. mütevaziyane programımızla. Yani geçen hafta hatırlarsanız bekarları evlendirinden yola çıkarak,
evet,
insanları evlenmeye ikna edin. Onları efendim terapiden geçirin.
Evet.
Bazıları cesareti yoktur. Bazıları kimseyi beğenmiyordur. Ya deyin ki kardeşim, bu dünyada kafana göre adam bulamazsın. %60, 70, 80 neyse bir uyum bulursan öp başına koy.
Daha ne istiyorsun yani?
Daha ne istiyorsun? Ama %100 uyum istiyor insanlar hocam.
Yani şimdi arkadaş, çok samimi olduğun arkadaşlarına %100 uyuşuyor musun? Yok. Yani niye o zaman evlilikte %100 uyuşma arayacaksın ki yani? Temel konularda uzlaşıyorsan tamamdır. Yani yoksa bu öyle ısmarlama, işte anneler bana böyle bir çocuk doğursun, kız doğursun diyemezsin ya da erkek doğursun diyemezsin yani.
Eyvallah. O yüzden bu hafta hocam biraz devam edelim. Sonra bir de hocam çok ilginç bir konuya bugün gireceğiz inşallah. Diğer dinlerde evliliğe bakalım ki dinimizin kıymetini öğrenelim.
Evet.
Ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Biraz sonra paylaşacağız dinleyicilerimizle. Budizm'de, evet, Hinduizm'de evlilik şekli nasıl? O yüzden biraz da devam edelim hocam şimdi. Dinimizin bize İhya'dan tavsiyelerine bakalım. Şimdi diyor ki Rabbimiz Rahat Suresi'nde, biz senden evvel rasuller gönderdik ve onlara da zevciler ve evlatlar verdik. Yani bütün gönderilen peygamberlerin hepsi evli. Bir istisnası var. İsa Aleyhisselam.
Evet.
O da zaten 33 yaşında göğe çekilmiş. Evlenmeye vakti olmamış. Yahudilerle mücadele etmekten. Allah kimseye de Yahudiler gibi düşmanı vermesin yani.
Amin.
Uğraşması,
evet,
da son derece zor. Yani ilginç hocam. Demek ki bütün peygamberlerde bir evlilik hadisesi ve bu konuda örnek olma durumu var.
Evet.
Yani evlenmeyen bir adam nasıl örnek olabilir ki hocam? Hani bizde bir söz vardır. Bekara karı boşamak
kolay.
Kolay gelir. Çünkü o psikoloji bilmiyor değil mi hocam?
Evet. Bir de diyelim ki eskiden bazı insanların evlenmemesi o kadar sorun değildi. Çünkü evlenmemek yaygın bir şey değildi. Ama günümüzde yani bir yandan boşanmalar oran olarak çok yükselirken, öbür yandan evlenmeme, hiç evlenmeme, yani birinci evliliğe herkes en azından bir kez evlenmeli yani.
Hocam burada bir araya gireyim de, şimdi bir kez evlenmeli, şöyle bir durum var. Ya hata yaparsam, hiç evlenmeyeyim, hata yapmayayım psikolojisi var. O yüzden soruyorum bunu.
Evet.
Yani insan hata yapar. Ne olur yani, helal hata yapmak haram hata yapmaktan 100 bin kere daha iyidir hocam.
O mantıkla çıkalım. İşte kaza olur, trafiğe çıkmayalım. İşte zehirlenirim, yemek yemeyelim. Bir ünlü bir matematikçi, ismini vermeyeyim de hocam, zehirleneceğine dair bir şeye kapılıyor, evhama kapılıyor. Adam kapatıyor kendini eve, günlerce, haftalarca aç kalıyor, adam öyle ölüyor. Adam matematikçi. Hani yani böyle evhama en uzak duracak adam diyorsun. Yani o aslında evlenmeme arzusunun bir şeyi ya da evlilik korkusunun bir yansıması. Yani yoksa işte hata yaparım o kısım daha çok işin şey kısmı, görünen kısmı yani.
Hocam şimdi
buzdağının akşam, görünen kısmı.
Dün akşam Antalya'dan geldim uçakla. Uçağın kanadına şimşek çarptı. Bunu kimse söylemedim evde ki korkmasın millet diye.
Bir daha uçakla göndermezler
diye. Yani ölüm gelirse yapacak bir şey yok. Yeter, evet, ki biz yani tevekkül içinde abdestimizle kelime-i şehadet getirerek hazır olalım.
Yoksa, yani bu uçakta oluyor da sanki Allah korusun karayolunda trafikte aracınıza giderken olmaz mı?
Çok daha fazla oluyor karayolunda. Yani. Sanki hocam uçakta şöyle bir şey var. Psikolojik olarak yani çok çaresiz hissediyorsun kendini. Hani diyorsun ki arabanın frene basarım, ağır giderim falan işte. Ama uçakta, ama değişen bir şey yok esasında.
Şeye hocam, uçak kazası belgeselleri epey izledim. Mesela toplamda diyelim ki trafik kazası, karayolları, demir yolları, hava yolları karşılaştırması yapılır. Hava yollarındaki risk şeyden daha az yani o anlamda. Karayollarından daha az bulunuyor risk.
Çok çok daha az esasında. Ama nedense insan trende ve arabada kendini daha güçlü hissediyor.
Orada ayak yerden kesilmiş ya, o nedenle şey diyor.
Yani artık hocam hiçbir tedbiriniz yok. Gidip pilota da akıl verecek haliniz yok.
Evet.
Ama pilot da orada gafil bir şey söyledi. Dedi ki yani Allah'a hamd etmek yerine, dedi ki merak etmeyin dedi. Yani uçağa dedi şimşek düştü ama dedi bu uçağın dedi donanımı çok yüksek. Ya tabii ki donanımı olabilir ama bir de
Allah'a
da
şükür.
Hamdolsun ki Rabbimiz yani bu şimşek uçağın zararsız bir bölgesine vurdu. Yani tutup senin camına vursa ne bileyim uçağın yani, benzin deposuna vursa yani yapılacak bir şey yok esasında evet. Ama hani şunu diyeceğim. Aman evlenmeyelim. Evlenir de hata yaparsak ömür boyu bunun cezasını çekeriz gibi bir psikoloji var hocam. Bu çok yanlış değil mi sizce?
O sadece kendi kendini kandırmak için. İnsanların söylediğinin pek çoğu hocam kendini kandırmak içindir. Kendini inandırmak için.
Bahane arıyor insanlar.
Bahane arıyor. Ve insan en çok hocam insan kime yalan söylüyor biliyor musunuz? Kendine.
Çok ilginç.
İnsan en çok hangi yalanı inanıyor? İnanmak istediğine. O nedenle mesela pazarlamacılar anlattıklarına insanların inanası geldiği için onlara aldanıyorlar yani. Şimdi telefon açıyor, işte cep telefonu kazandınız. Ya Allah Allah, kim kime bedava cep telefonu veriyor? Tamam, o sahtekar, sen de tamahkar yani. Ne oldu? İkiniz de bir yalana inandınız. Sonuç işte orada sana cep telefonun kredi kartından bir havale çekiyorsun. Hop gidiyor yani.
O zaman hocam şöyle diyelim. Biz yani helal olan şeyleri denemekten yani korkarak vazgeçmeyelim. Yani evlenmek helal. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Ha tabii evet. Şu var yani. Tedbirlerimizi alalım elimizden geldikçe.
Tabii.
Karşıdaki adayı bir araştıralım. Ailesini, evet. Adamın. Ben hocam şunu söylüyorum artık. Ailesini boş verin diyorum. Facebook'una bakın. Bir adamın hocam karakteri Facebook'unda ortaya çıkıyor zaten.
Evet.
Orada neler paylaşmış. Hangi güzel veya abuk subuk resimleri paylaşmış. Daha gör görmez
fikir verir.
Fikir veriyor. Şuradan geldik hocam. Çünkü hemen hemen bekar peygamber hiç yok. O zaman ümmetin de yani bütün insanların da buraya örnek alarak evlenmesi ve mutlu bir hayat kurması isteniliyor sanki bizden hocam. Onu söylüyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bir de hocam bunu ben çok tavsiye ediyorum bekarlara, bu ayet-i kerim aynı zamanda. Onlar Rabbimiz eşlerimiz ve çocuklarımız hususundaki gözümüzü aydın kıl. Bize iyi bir eş ve hayırlı evlatlar ver derler. Bu hocam duadır, şöyledir ayet-i kerime. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyetina kurrata ayunin ve cealna lil muttakine imame. Bu duayı ayet-i kerime aynı zamanda bekarlar ezberlesin.
Evet.
Yani gözümüzü böyle ışıltan, sevindiren eşler ve hayırlı evlatlar hocam.
Evet yani evlilik diye girdik ama devam mı değil mi hocam? Yani
evlatlar. Bunun
devamı. Yok evlatlar. Yani evlenmek için evlenmek değil sadece.
Evlat yetiştirmek.
Evlat yetiştirmek. Şimdi bunu genellikle insanlar hocam özellikle büyük şehirlerde büyük bir şey var. Trafik var, sirkülasyon var. İnsanlar yalnız kalmıyor bir açıdan. Onun için fark etmiyor. Ne zaman fark etmeye başlıyor hocam? Eskiden 40'ından sonra yalnızlığı fark etmeye başlıyordu.
Emekli
yalnız
olunca.
Kaldığını. Hmm. Sonra şimdi diyelim ki 50'lerde fark etmeye başlıyor. O zaman artık geç oluyor. Çünkü çocuk sahibi olmak.
Biyolojik bir süreci var.
Bir süreç. Bir de şu yani mesela 50 yaşında çocuk sahibi oldun. Şimdi bir o çocuğun kaç yaşına kadar sen ona eşlik edebileceksin yani?
Hocam o zaman şöyle bir şey, ben de sizin bu Allah razı olsun güzel bir yani
çocuk, o çocuk sevgisi de işte evet. Hocam burada karşına çıkacak yani.
Yani o sırf evlenmek değil.
O çocuk sevgisi seni besleyecek, seni geliştirecek. Bir de topluma içinde yaşadığın millete de bir borçtur. Çünkü bir milletin devam edebilmesi için hocam. Yani nüfus aynı yerde kalması için 3 şey gerekiyor.
Çocuk
yani
gerekiyor.
Aileden 3 çocuk olması lazım ki nüfus yerinde saysan. Artmak istiyorsa 4 olması lazım yani en az. 3 bile şey etmiyor yani birebir karşılamıyor çünkü vefatlar var yani.
Hocam bazıları işte yani kendini bilmezler, Kur'an-ı Kerim'e tarihsel falan diyorlar. Gel de yani şu Kur'an-ı Kerim mucizesini anlama. Allah-u Teala o kadar güzel bize zaman üstü emirler veriyor ki.
Evet.
Evlenin, evlenmekle beraber çocuk isteyin Allah'tan.
Evet.
Şimdi yani evlilik de sadece zevk için iki insan bir araya geliyorlar. Beraber yaşayalım. Hani hocam bugün de maalesef şehir hayatında çocuksuz yaşama şeyi de başladı. İnsanlar evlenelim ama çocuğumuz olmasın. Çünkü iş hayatı çok bizi meşgul ediyor. Hanımlar, erkekler çalışıyor. Çocuğa kim bakacak? İyisi mi? Beraber yaşayalım, evlenelim yani tamam ama çocuk olmasın gibi bir anlayış var. Bu da çok yanlış. Ayette bunu bize sanki gösteriyor hocam.
Zaten ilginç. Çocuk yoksa hocam boşanma oranı çok yükseliyor. Çocuk evlilik için aynı zamanda bir şey
Sigorta garanti.
Evet, bir sigorta, bir garanti. Bu sadece şey biçiminde değil. Yani çocuk nedeniyle ayrılmamak biçiminde değil. Çünkü sevgi bu defa bir üçgende paylaşılmaya başlıyor.
Çoğalıyor sanki.
Tabii daha çoğalıyor. Daha anlamlı oluyor. Bir de çocuk dediğin, yani her doğan bebek Allah'ın mucizesi, gözünle görüyorsun yani o mucizeyi.
Rahmetiyle, bu, bereketiyle geliyor çocuk.
Geliyor, evet evet. Yani şey, Abraham Maslow var. Adam vakti zamanında davranışçı psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesiydi. Watson ve Pavlov'un çizgisinde hani köpeklere koşullama deneyi yapıyordu ya, zil çalıyor, et veriyor, otomatik tepki falan filan. Çocuğu olduğu zaman diyor ki, ben hiçbir insan,
tövbe ettim diyor.
Çocuğu olan bir insan diyor, davranışçı olamaz diyor. Ondan sonra humanist psikoloji, insancı psikolojiye geçiş yapıyor. Niye? Çünkü mucizeyi görüyorsun orada yani.
Bizim vazifemiz diyor, bu mucizeyi geliştirmek. Yoksa yani, bir çocuğa zorla şartlandırmak bu mümkün değil,
değil
diyor.
Değil yani, evet. Şey, bir arkadaş bana dedi ki, ya dedi bir mucize görmek isterdim ben yani. Yani hiç mucize görmedim anlamında diyor. Ya dedim, kaç tane çocuğun var? 3 tane çocuğum var. Her biri bir mucize dedim ya. Her biri bir mucize dedim ya. Senin kendi varoluşun bile bir mucize değil mi yani?
Mevlana diyor ki, hocam ya diyor, kulakçık içinde kemikçikler var ya, bu kemiklerden ses duyar ki diyor. O gözdeki yağ tabakası diyor, nasıl görür
evet,
ki diyor.
Evet.
Bunların her biri bir mucizedir diyor. Hatta bu konuda çok da güzel bir yine Mesnevi hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ayet-i kerime, Teba Mülk suresinin sonunda, Allah bütün suları diyor yerin içine çekse kim çıkartabilir?
Evet, evet.
Su en büyük nimet, en büyük mucize. Uzaya kaçabilir, toprak yutabilir. Diyor ki bir tane ateist diyelim, inançsız birisi. Ya ondan kolay ne var diyor. Kazarız yeri, suyu çıkarız diyor. Rüyasında bir pehlivan yapılı birisi geliyor, gözüne bir yumruk atıyor bunun. Hadi bakalım, gözün suyunu sen kendin çıkar. Adam sabah kalkmış ama. Diyor ki Mevlana Hazretleri, eğer dua etseydi yine gözü geri verecekti ama dua da etmedi. Yani inadında devam etti, inkarında inat etti ve gözleri kör kaldı. Hani su çıkarmaktan geldik. Evet. Çıkan su bir mucize, doğan bebek bir mucize ama işte çok gördüğümüz için mucizeleri artık önemsemez hale geliyoruz maalesef.
Ya işte sıradanlaştırıyoruz. Şeyi de sıradanlaştırıyoruz hocam. Sevmeyi de sıradanlaştırıyoruz. Çocuğumuzu her o zaman hayat sıradanlaşıyor. Banallaşıyor, rutinleşiyor. Böyle heyecanı, coşkusu, tadı olmuyor, tadı tuzu. Ondan sonra da can sıkıntısı. Bunun bir bedeli var yani. Ve çağımızda en yaygın psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi de hocam şey, can sıkıntısı.
Amaçsızlık, hedefsizlik. Evet. Ondan dolayı da bir can sıkıntısı. Çünkü şöyle hocam, insanlar dünyaya eğlenmeye geldik zannediyorlar. Eğlence için geldik, oynamak, eğlenmek. Oynamak, eğlenme olmadığı zamanlarda ya niye biz geldik bu dünyaya? Madem oynamayacağız, evet, madem eğlenmeyeceğiz, evet, hadi bu sefer canımız sıkılsın, intihar edelim falan psikolojisine gidiyorlar.
Üstelik hocam şey, o eğlence sektöründe olanların bile canı sıkılıyor, eğleniyor oldukları halde. Eğlenmenin bile tadı kalmıyor yani. Bu neye benziyor? Mesela yemeğin bir tadı var. Yiyorsunuz, ne oluyorsunuz? Obez oluyorsunuz. Artık o yemek size şey gelmeye başlıyor. Bir yandan yiyorsunuz, yeme istiyorsunuz ama öbür yandan da bu defa onu bir tür zehir olduğunu anlıyorsun yani. Niye? Obez olmuşsun artık yani.
Şimdi şöyle bir şey var hocam, sufilerin bakış açısı şu: araç olan şeyler amaç olmadığı zaman insana daha çok zevk veriyor.
Evet.
Yani bir sufi hiçbir zaman ben bu dünyada yemek için yaşıyorum demez.
Yaşamak için yiyor.
Yaşamak için yiyorum der ama o sufi az tükettiği için, hatta bir meşhur hikaye Mesnevi'de geçiyor herhalde, adamcağızın birisi akşamüstü böyle bir kuru ekmek parçasını kebap gibi iştahla yiyince demişler, derviş efendi ne oluyor ya, yani alt tarafı kuru ekmek yani. Nimet'i evet, küçümsemek olmasın ama adam demiş ki, o kadar demiş kendimi aç bıraktım ki şu anda elimdeki ekmek parçası ekmek değil, bir kebap parçası sanki. Hakikaten öyle değil mi hocam?
Evet,
çok öyle. Acıkınız.
Evet.
Ne kadar böyle bir iştahla yersiniz.
Evet.
O yüzden bize bir laf var, tok ağırlamak
zordur.
Zordur. Niye? Adam tok olduğu için
seçer, aşırı derecede seçer yani.
Yemeği de beğenmez. Ama evet, adam çok açsa her bulduğunu kabuğunu bile soymadan
yer.
Hatta Kayseri'de öyle bir şey var değil mi hocam? Kayserili kardeşlerimiz alınmasınlar, dinleyicilerimiz. Kayseri'de eve misafir geldim. Önce bahçede erik, incir falan yedirlermiş yaz günü. Nasıl bahçede bunlar çok. Adam evde fazla pastırma falan yemesin. Pahalı bunlar. Ondan sonra misafiri geldirmek bahanesiyle bahçede yiyecek doyururlarmış.
Hocam şey ama yemekten önce meyve yediğinde kana daha hızlı karışıyormuş.
Ama şu niyete göre değişir bu. Sonra dermiş ki evin babası, oğlum dermiş, misafir incirlerin kabuklarını soymaya başladı mı?
He.
Başladı dersen getir şimdi be dermiş.
He, tamam artık şimdi, o doymaya yaklaştı yani.
Adam aç geliyor önce, bütün incirleri kabuğunla yiyor önce. Sonra biraz doyunca yavaş yavaş kabuklarını soymaya başlıyor incirlerin, elmaların neyse. Ha şimdi eve getir artık. Çok fazla bir şey yiyemez nasılsa. Şimdi hocam buraya şuradan geldik. Yani korkmayalım. Helal konularda hata yapsak bile bizim dinimizde çözüm de var, onu da söyleyeyim.
Evet.
Ya, tabii ki evlenip boşanmak çok zor bir süreç. Allah kimsenin başına vermesin. Ama normal bir şartlarda evlilik yaptı bir insan. Sonra boşanmak zorunda kaldı. Zaten ileriki haftada inşallah bu konuyu da işleyeceğiz hocam. Kesinlikle bu tür insanları küçük görmek, toplumdan dışlamak da yok. Bunu niye söylüyorum? Belki önümüzdeki hafta işleriz bu konuyu. Belki bu hafta da işleyebiliriz. Diğer dinlerde boşanmış insanları uğursuz sayıyorlar. Hiçbir törensel bir başka bir düğüne mesela almıyorlar. Bir bayramlara kabul etmiyorlar.
Veya diyelim ki Katoliklerde şey yok. Boşanmak diye bir şey.
Veya evlendin artık başına belayı aldın. Ölünceye kadar o kötü ortama katlanmak zorundasın. Bu dinimizde yok Allah'a şükür. Zaten hocam bugün ben bu evlilik bölümünü okuyunca hem Gazali'den diğer dinlerde çok halime şükrettim. Sebebini biraz sonra anlayacağız inşallah.
Eyvallah.
Şimdi hocam bir hadis-i şerif size okuyacağım. Ayetleri okuduk şimdi. Yani çoluk çocuğumuzu evlendirelim. Hatta hocam burada kölelerinizle evlendirin de var. Hani bunun da şu faydası, şundan söylüyorum hocam. Ve imaikum, carilerinizle evlendirin. Şimdi toplumda şöyle bir algı da var bizim toplumumuzda. Ya daha bu çocuk kazanmıyor, para kazanmıyor. Yaşı 24 oldu, 23 oldu. Ama işsiz, evlendirmeyelim. Halbuki ayet-i kerime de kölenin biliyorsunuz şahsi mülkiyeti de yok.
Evet.
Yani sizin diyelim ki hani teşbih hata olmasın, bunda çok hoş karşılanmıyor ama örnek olarak köleniz var hocam şimdi. Adamı evlendirdiniz. Ona kim bakacak, hanımına?
Evet.
Efendi bakacak. Onun çocuğuna kim bakacak? Yine efendi bakacak. Bugün bazı ailelerin maddi durumu çok çok yerinde. Çocuğun aklı başı yerinde. Yani gayet bir aile yönetecek durumda. Belki bu durumu da evlendirmek lazım.
Yani tabii bu aynı zamanda onun daha sorumlu olmasına da katkısı bulunur ki. Niye? Bir eş olmak, bir aile olmak onu hayata daha fazla hazır hale getirecektir.
Hocam ayetin devamında şöyle, zaten sizi desteklemek için söylüyorum. Eğer onlar fakirse Allah onları zenginleştirir diyor.
Şöyle evliliğin bereketi yani.
Bir bereketi var hocam. İkincisi bir de şurası var. Evli insan hocam daha sorumlu bir insan oluyor.
Evet.
Mesela ben bekar insana bir iş buyuruyorum. Bir de evliye iş buyuruyorum.
Arada bir...
Evli vaktinde onu yapıyor.
Evli de demek ki özellikle erkekler emir almaya mı alışıyor hocam?
Ondan olur? Çok hocam sorumluluğu çok fazla.
Evet.
Bunu hocam çok güzel açıklamış Mevlana Hazretleri. Erkekler diyor pis işler yaparlar. Yani affedersiniz, özür dilerim ama evvelden bu hamamların şeysi olurdu.
Tellaklar.
Külhan olur hocam, daha kötü. Altta tezek yakılır yani.
He.
Doğuda filan odun olmayan yerlerde erkekler kendilerine yarışır. Sen bugün kaç çuval tezek yaktın? Gübre yani, bildiğin pis kokan gübre. He. Ben 10 çuval yaktım. Sen 5 ya. Sen adam mısın be? Bunun sebebi diyor evdeki ay yüzlünün hatırına. İşte evde hanım olmasa o adam
o da... şeye katlanır yani. Tezek yakmaya katlanır.
Şimdi bekar adam iş buyuruyorsun. Yapmasam gider başka yerde yaşarım diyor.
Ama keyfine daha düşkün yani. Özveriyi bilmiyor. Doğru.
O yüzden hani hocam psikolojik olarak da evlilerin daha böyle ağır işleri yapmaya hazır olduğu gerçeğini de unutmayalım yani. Bekar adam işi beğenmezse ben istifa ediyorum patron der. Hı-hı. Çeker gider. Amcasının evine gider. Dayısının evine gider. Anasının evine gider. Bir yere sığınır. Ama bir evli insan gidip de annesine babasına, ya anne baba 3 çocukla ben hanımla geldik, İşi beğenmedim diyebilir mi?
Evet.
Bu da hocam yani çok ilginç ayet-i kerimler hocam, psikolojik açıdan incelesek hakikaten çok derin manaları var bizim için.
Evet. Yani işlemek, araştırmak şart.
Yani yurt dışında hatırlıyorum böyle evli aileler aynı burs alıyor. Öyle, yani siz de 500 ben de 500 alıyorum mesela, pound, dolar neyse. Birimiz evli, birimiz bekar. Normalde bekarların masrafı çok az oluyor. 3-4 bekar bir araya geliyorlar, bir ev kiralıyorlar. Evli adam tek başına ev kirası veriyor. Çocuğu var, eşi var.
Ama İnanın, bekarlar parayı yetiştiremiyor.
Bekarlara borç para verilirdi hocam. Ben gözümde gördüm. Evet. Yani bunlar hep Allah'ın vaatleri. O yüzden bu programda inşallah bu program bittiği zaman Bizim vesilemizle pek çok insanın evlendiğini duyarsak şaşmayalım.
Aa, evet, evlensinler.
Evet.
Demin vurguladınız ya hocam, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin o psikolojik şeyleri,
derinliğini diyelim,
tezahürleri diyelim yani. Şimdi bizde Kur'an-ı Kerim sadece tefsir, ilahiyat alanına sınırlı tutulması ne olmalı? Mesela diyelim ki Müslüman bir psikolog Kur'an'a psikoloji perspektifinden bir yorumla katkıda bulunmalı. Bir sosyolog, bir antropolog, o zaman daha zengin çıkarımlar olacaktır yani.
Hocam kesinlikle katılıyorum. Kur'an-ı Kerim o kadar zengin derinliğe sahip ki bunu tek taraflı anlamak mümkün değil. Yani diyelim ki gökyüzü ayetlerini, yıldızlarla, güneşle alakalı ayetleri bir ilahiyatçıyla beraber bir astronom incelemesi evet. lazım. İşte belki bazen bir zoolog, bazen bir efendim işte baytar, neyse, bazen bir biyolog.
Evet.
Oturup incelemesi lazım. Çünkü insan beynine, insan kapasitesini aşan, orta halli insanın bilgisini çok çok aşan.
Evet.
Sonsuz derecede aşan ayet-i kerimeler var. Bunların belki bilgi kırıntılarını çok donanımlı diğer sahalarla işbirliği yaparak. Şimdi ayet-i kerime diyor ki Allah'tan göz aydınlığı hanımlar isteyin ve çocuklar da isteyin diyor şimdi. Yani bize esasında şuur altımızda şunu söylüyor. Ey bekar kardeşim, evlen, çocuk sahibi ol. Evet. Sadece hanım veya eş bulmak da
değil.
Yeterli değil.
Evet.
Artı bu ilişkiyi betonla birbirine pekiştiren bir çocuk olsun arada. O çocuk da inşallah ümmet için bir göz aydınlığı olsun diyor ayet-i kerimeler. Hocam bir hadis daha okuyalım. Ayetleri bitirdik şimdi. Ondan sonra bir kısa ara veririz. Şu da çok ilginç. Geçim korkusu sebebiyle evlenmeyen bizden değildir. Bugün, çünkü bu çok önemli hocam, bu dediğim hadis-i şerif.
Evet. Yani korku iki türlü oluyor. Bir, gerçekten korkulası bir durum vardır. Ama burada peygamberimizin ifade ettiği insanın uydurduğu bir korku. Kendi kafasında, kendi içinde uydurduğu bir korku yani.
Bir de hocam rızık konusunda Allah garanti vermiş. Yani ben herkesin rızkını veririm diyor. Yani eli ayağı tutmayan hayvanların, yılanların,
evet,
kurtların, kuşların. Şimdi ayette bu geçtiği halde sen nasıl yani açlıktan, şeyden, fakirlikten korkarsın? Ki bugün hocam bu psikoloji çok hakim. İşimi dahi iş bulamadım. Ya tamam, ben demiyorum ki hiç hazırlıksız, hiç böyle psikolojik hazır değil, madden hazır değil. Yani bu şu manaya gelmiyor hocam. Sen evlen, evde otur, Allah rızkını göndersin değil. Evlendin, daha çok iş arayacaksın.
Evet.
Daha çok ağır işlere katlanacaksın. Şimdi o yüzden hani nefis diyor ki ya iş bulamazsan ne olacak halin? En iyisi, iyisi mi evlenme? Bu sefer daha zararlı bir hale geliyorsun topluma karşı.
Tabii kafa daha çok şey aslında, bencillikle ilgili bir şey. Kendi bencil arzuları doğrultusunda yaşayabilmek için, özveride bulunmamak için, keyfince davranabilmek için, kişisel konforunu bozmamak için, kafasına göre takılabilmek için daha fazlasını tercih ediyor. Ama bunu işte geçim kaygısıydı, iş durumuydu, ekonomik koşullardı, uygun aday bulamamaktı gibi şeyleri oluyor.
Şimdi hocam dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha geçim korkusu, fakirlik korkusu sebebiyle evlenmekten vazgeçmeyin, uzak durmayın. Bunlar bizden değildir. Tabii bu şey bir tabir, yani iyi bir mümin değildir manasına ama bizden değildir tabiri de yani
okkalı bir tabir.
Okkalı
yani.
Bir tabir yani. Biz bunu biraz mecaz falan diyoruz, yorumluyoruz. Ama
çemberin merkezinde değilsin, kenarlarındasın. Yani düşebilirsin.
Şimdi, uçlardasın.
Uçlardasın çünkü orada aynı zamanda başka riskler de var. Sonuç olarak insanın fizyolojik bir ihtiyaç ise, bu fizyolojik ihtiyacı meşru yollarla karşılamadığın zaman onun bir riski var hocam.
Hele günümüzde hocam bu çok
evet,
yüksek bir risk.
Yüksek. Dolayısıyla şey, yani bir açıdan oraya işaret vardır burada yani. Yani burası senin koruma alanı. Sen güvenli bölgeyi terk ediyorsun. Güvenli bölgenin dışına çıkmışsın anlamına geliyor yani.
Şimdi Şah Veliullah Dehlevi'nin çok güzel bir sözü var. Şeytanın en büyük tuzağı diyor, helalları zorlaştırması, haramları kolaylaştırmasıdır.
Evet.
Yani evlilikle alakalı hocam bunu ele alırsak, bugün evlenmek zorlaştırılıyor toplum tarafından. Ben geçen hesap ettim, 100 bin lira para lazım basit bir düğün için. Yani ev eşyası alacaksın, takı alacaksın, düğün salonu, bilmem resim çekilme hocam 5-10 bin liralık bir hadise yani. Evet. 5-10 bin lira düğün yapar
ama
ya.
Ama bütün bunlar şey işte hep, yani lüzumsuz.
Lüzumsuz, anlıyorum.
Lüzumsuz yani. Halbuki mütevazı bir evi diyelim ki belki 20 milyar liraya temel eşyalarını karşılamak da mümkün yani. Ama işte o olsun bu olsun falan. Ne oluyor? Bizim Karadeniz eskiden çok yaygındı hocam. Kız tarafı özellikle çok bastırırdı. Erkek tarafı mecburen yüksek harcama yapardı. Sonra erkek gurbete giderdi şey için. Borçlarını ödeyebilmek için.
Hocam yani. Değer mi ya? Yani evet. Karı koca ayrı yaşıyor. Ne kadar evet. Çok acı çekiyorlar.
Tabii.
Bir günde para harcanıyor. Yani lüks bir düğün yapılıyor. Lüks bir düğün salonunda evet. Belki. Hani vur patlasın, çal oynasın harcanıyor. O bir günlük masrafı belki bu 5 sene.
Bu anlamda en iyi galiba Konya mı hocam? Kız tarafı epeyce şeye katkıda bulunuyor. Yeni ev kurulmasına katkıda bulunuyor.
Genelde hocam bizim Anadolu'da katkıda bulunur yani.
Yok
kız ailesi.
Ama oransal olarak kastediyorum yani. Tabii şey olsa Yunanistan'da kız taraf hocam şey veriyor neredeyse. Başlık parası veriyor gibi. Ne deniyor?
Hocam ona bir isim veriliyordu ama ben önümüzdeki hafta inşallah o konuyu tartışalım. Bu Hinduların da bir adeti var. Çok kötü yani. Bütün her şeyi kadınlar veriyor falan. Onun dini sebepler de var hocam. Ona gireceğiz inşallah önümüzdeki hafta. Şimdi hocam yine devamında hadis-i şerif çok ilginç. Hani fakirlikten korkmayalım. Tamam. Neden korkalım? Ha dengemizi bulamazsak ondan korkalım işte. O zaman evlenmeyiz. Şöyle söylüyor hadis-i şerif. Din ve emniyetine inandığınız kimseler size geldiği vakit onları everin. Eğer böyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat olur. Yani güvenilir, dindar, sorumluluklarını bilen, olgun, yetişkin bir insan geldi yanınıza. Sizin de kızınızı istedi.
Evet.
Ama hakikaten yani karakterli ve kızınız da yetişkin ve tersi de olabilir. Bir hanımefendi kız gördünüz, gayet aklı başında bir aile yönetecek cesarette, evladınız da buna uygun. Artık diyor böyle bir durumda hala evlendirmezseniz ortaya fitne çıkar. Ki bugün hocam yani okullarda, ilkokullarda başlıyor bu yani karşı cinsle muhabbetti, şeydi, ilişkilerdi falan. Şu anda hocam toplumumuzda büyük bir çalkantı yaşıyoruz maalesef.
Evet. Yani bir dengeyi bulmak bu konularda artık geleneksel yöntemlere yetmiyorsa kurumsal oluşumlara şey var, ihtiyaç var. Öbür türlü ne oluyor? İşte televizyonlarda bir ara evlilik programları alıp başına gitmişti ama şimdi diyelim ki internet aleminde bunu sömürü aracına dönüştüren insanlar da var. Bunun aslında kurumsallaştırılmaya ihtiyacı var yani.
Yani vakıflarımız,
derneklerimiz,
hatta devletimizin de bir ara çeyiz parası katkı veriyordu. Yani siz ayda her ay 100 lira, 200 lira yatırıyorsunuz ama evleneceğiniz zaman elinize 20-30 bin lira, 50 bin lira paraya göre devlet katkıda bulunuyordu. Bence çok güzel bir uygulamaydı o. Keşke dediğiniz gibi hocam bu farkındalığı bütün vakıflarımız, derneklerimiz, tarikatlarımız
evet.
İyi niyetle.
Mesela yani, bir belediye şey yapıyordu güzeldi. Aslında mesela düğün masraflarını azaltmanın yollarından bir tanesi değil mi hocam? Toplu düğünleri yapmak. Hem herkesin katılımcısı çok olur. Hem o programın sponsorları çok olur. En azından ekonomik olarak toplu sünnet düğünlerinde olduğu gibi toplu evlilik törenleri. Bunlar da artık belediyelerin bir sosyal hizmet olarak sunması lazım ihtiyaç sahibi olan insanlara.
Bu düğün salonları mesela belediyelerin böyle bir hizmeti var. Yani belki daha makul fiyatlarla hizmet veriyor belediyeler. Bütün bu yaşam merkezleri falan diyorlar ya hocam. Onların çoğunda hem de 2-3 tane düğün salonu var. Tahmin ediyorum onların bir faydası var.
Yo, benim kastettiğim daha özel bir şey şu yani. Mesela hangi belediyeydi unuttum şöyle yapıyordu. Diyelim ki o ilçe çapında hocam. Aynı anda 40 tane çift birden evleniyor. Tarih veriliyor.
Bu da çok güzel.
40 tane çift. Dolayısıyla buraya çokça insan gelince insanlar buraya sponsor. Diyelim ki mobilya benden, beyaz eşya benden şeklinde.
Evet.
Çünkü sadece şeyi yapmak, sadece düğün masrafı hocam işin bir kanadı. Diyelim ki siz demin dediniz 100 milyarlık bir rakamdan söz ettiniz. Diyelim ki eski parayla. Bunun diyelim ki belki 10 milyarı düğüne gidiyordur ama 90 milyarı da şeye gidiyor. Ev eşyasına gidiyor. Şimdi bu aynı zamanda o ilçe için bir ilçe çapında olduğunu düşün hocam. İnsanlar için bir şeydir bu.
Eğlence,
bir etkinlik
panayır,
değil mi?
Eğlence tarafı da var.
Bir panayırdır.
Evet.
Yani.
Şimdi hocam dedik ki eğer evlendirmezseniz ortaya fitne çıkar hocam. Bugün maalesef şunu da söyleyeyim. Hani üzülerek söylüyorum. Bugün hani bizim ufak çocuklarımız var. Parklara, bahçelere zaman zaman çoluk çocuğu gezdirmeye götürüyoruz. Maalesef ağacın altında bir çift. Uygunsuz bir vaziyette.
Evet.
Yani ben üzüldüğüm taraf şurası. Yani bu Şah Veliyullah çok haklı aslında bu sözünde. Orada yani uykusuz bir ortamda olan bir kardeşimiz, erkek ve kız, desen gelin çocuklar sizi evlendireyim deseniz.
Hayır diyeceğim.
Hepsinin şartları var hocam. Yani orada yani kötü ortamlarda hiçbir şart aramayan insanlar.
Evet.
Gel sizi helalden evlendireyim dediğin zaman
40 tane şart geliyor.
40 tane şart. Güzel müstakil ev isterim diyor. İşte sıfır mobilya isterim.
Evet.
Sıfır bilmem ne isterim falan falan. Lüks bir kır düğün isterim. Ya diyorsun arkadaş, sen biraz önce gayet çok kötü bir ortamda.
Evet.
Yani erkekle kadının olmaması gereken bir yerde. Yani insanın onurunu da biraz
rencide
kıran bir ortamda bulunuyorsun. Bundan hiç rahatsız olmuyorsun. Sizi çok daha böyle saygın, toplum katında, Allah katında kabul edilen bir evlilik efendim ortamına, nizamına sokalım diyoruz. O bu sefer olmasın diye 40 derden su getiriyorsun. Yani insanın tertemiz eşiyle, muhabbetle, sevgiyle, ayette geçtiği üzere yaşaması var bir evde. Bir de böyle hocam sorumsuz. Onların hiçbir biliyorsunuz karşı tarafa karşı sorumlu hissetmiyor kendini. Çünkü
evet,
sorumluluğun en önemli şeyi, sebebi evlilik. Yani bir erkek bir kadına nikahlanmadığı sürece o kadının hiçbir sorumluluğuna katlanmıyor.
Evet.
Diyelim ki bir çocuk ortaya çıktı o ilişkiden. Onu kabullenmiyor. Kadın hasta oldu, kanser oldu mesela. Ay ben bunu
Allah
işte
göstermesin.
Allah göstermesin. Veya tam tersi erkek kanser oldu. Zaten nikah yok ya.
Evet.
Hemencecik yollara ayrılıveriyor. Ama evlilikte böyle bir şey yok.
Bir kader birliği var. Öbür tarafta ise bir sadece
zevk,
duyguların şeyi.
Evet. Devam edelim hocam. Biraz bu hafta ayet hadisler. Önümüzdeki hafta şeye girelim inşallah. Diğer dinlerdeki.
Diğer dinler.
Ki evet. Önce kendi dinimizi bir tanıyalım. Diyor ki evlenen kimse, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri. Evlenen kimse dininin yarısını korumuş olur. Artık diğer yarısında da Allah'a karşı gelmekten sakınsın.
Evet.
Hocam birkaç anlama şeyi var. Bir tanesi ben şöyle görüyorum. Size de fikrinizi sorayım. Şimdi ben tek başıma yaşıyorum. Evlendiğim zaman iki akılla beraber yaşıyorum şu anda. Bir şey yapacağım diyor ki eşim, ya o işi yapma, oradan zarar görürsün. Ha diyorum, bak doğru. Şimdi pazara gideceğim diyor ki hanım, şuradan alışveriş yap daha ucuz alırsın. Yani hocam bir anda tek aklım veya hanım için de ben aynı katkıda bulunuyorum. Böyle olunca insan tek başına hatalı karar verme ihtimali yüksektir. Bencil olduğu
evet
için. Ama iki kişi olunca, hele bir de karşınızdaki eşiniz, arkadaşınız neyse sağlam karakterli birisi, hata yapmanız çok zor.
Evet, çünkü şey, çok daha dengeli, sağduyulu, şefkati ve merhameti de hesaba katan bir çizgiye gelmiş oluyorsunuz. O anlamda İbn-i Arabi kadın erkeği anlatırken şey diyor, kadın daha çok Allah'ın cemal isimlerinin tezahürü, erkekte daha çok celali isimlerin tezahürü var. Dolayısıyla kadının da erkeğin de dengeye gelmesi, kemal makamı diyor, celal ve cemalin bir araya gelmesiyle olur diyor.
Kadındaki cemal ortaya çıkacak, erkeğin evet celali karışacak ve
evet
dengede.
Onlar birbirini dengeleyecek. Dolayısıyla ortaya kemalat ortaya çıkacak yani.
Çok güzel bir yorum hocam. Bir de hocam tabii şurası var. Esas belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kastettiği şu. Evli bir insan kolay kolay harama düşmez. Düşmesine gerek de yoktur yani.
Evet.
Eğer düşüyorsa hakikaten bir bozukluk vardır bu adamın yapısında. Yani çünkü hocam evde karnı doyan bir insan. Anneniz size güzel yemek ikram etmiş, eşiniz yemek ikram etmiş. Gider lokantada yemek çalmaya çalışır mısınız? Çalma yani böyle bir
evet
aç insan ancak
mesela
bir yerden de.
Suç işleme oranlarına bakıyorsunuz hocam. İntihar oranlarına bakıyorsunuz. Psikolojik hastalıklara oranına bakıyorsunuz. Trafikte şey yapan, trafik kazası suçu işleyen insanlar arasındaki oranlara bakıyorsunuz. Evlilerle bekarlar arasında radikal bir farklılık var yani.
Hocam bunu Türkiye'deki sigortacı duymasın. Yurt dışındaki tecrübemi anlatıyorum ben size.
Evet.
İngiltere'de bekarların araba sigortası evlilerin iki misli. Sebebi de şu. Şimdi siz hocam eşinizle beraber araba süreceksiniz. 140'a çıktınız. Hemen hanım.
Dur diyecek.
Bakalım, ne yapıyorsun efendi diyor. Ne oluyor ayrola.
Evet.
İntihar mı etme? Ailecek toplu intihar mı yapıyoruz?
Evet.
Ne olacak? Düşür hızını diyor. Arkada çocuk oturuyor. Arka koltukta.
Evet.
Ona bakıyorsunuz. Ha, çocuğum var oluyorsunuz. Hız yapamıyorsunuz. Ama bekar bir adam. Ya bir deneyeyim bakayım diyor. Hatta hocam en son ilginç öyle bir çocuk. En son mesajı şu. 200 kilometrede araba sürerken çok zevkli oluyor. Hem araba sürüyor hem de mesaj çekiyor.
Mesaj çekiyor.
Arkadaşına. son mesaj da olmuş maalesef.
Tabii şey çarpınca şeyde durmuştur Allah
tabii,
bilir.
Orada durmuş.
İbrede durmuştur.
Mesajı göndermiş orada şimdi bu adam niye öldü? Yanında eşi olsa onu 240-250 yaptırmazdı zaten.
Yaptırmaz yani evet. Yani o anlamda evlilik insanın istikbali düşünmesine önemli hale getiriyor ama bekarlıkta ise insanın günübirlik yaşama seçeneğini öne çıkartıyor.
Gerçi bizim sufiler Gazali de bunu yapmış. İleride bunu da göreceğiz. Hani evlenmenin aleyhine de şey. Ama bunlar evlilik kötü olduğundan değil. Hani kötü evlilik yaparsanız bunun sorumluluğu, ceremesi de yüksek olur diye çok uyarıda bulunmuşlar. Ama kesinlikle diğer dinlerde olduğu gibi evlilik kötü görülmemiş. Yani bir müessese olarak evet. Toptan. Kökünden karşılık yok. Zaman zaman diyorlar ki sufiler şu asırdan sonra pek evlenmesek iyi olur. Çünkü yani geçim
sağlamak zor. Sonuçta onlar istisnai durumlar yani.
İstisnalar kaideyi bozmaz.
Evet.
O yüzden hocam inşallah.
Sokrat da bu arada şey diyor onu da söyleyeyim hocam? Hocam. Yani evlenin diyor mutlu olursunuz diyor. Olmadı filozof olursunuz diyor. Yani her durumda karlı çıkarsınız diyor. Yani
filozof olmak da fena bir iş değil. Değil mi hocam yani düşünür oluyorsunuz.
Sokrat karısından çok muzdaripte ama yani sonuçta Sokrat. Karısı hocam her akşam sorguluyor Sokrat'ı. Niye geç geldin, niye gene gençlerle takıldın o sürekli felsefe yaparken hayatın içinde Atinalı gençlerle meydanlarda işte belli mekanlarda
yürüyerek meşale ediyoruz.
Konuşarak, sohbet ederek karşılıklı falan o sorgulama tekniği vardır ironi. İronide sorgulama var Sokrat'ın tekniği sonra maiotik. Yani doğruyu doğurtma deniyor. Veya doğruya ulaştırma onu düşündürerek yani.
Tabii soru soruyor önce.
Sorularla önce şeyini bir bozuyor. Standart ayarlarını bozuyor muhatabının yani. Bunun karısından öğrendiği söylenir. Çünkü karısı her akşam sorgulaya. Bir tane hatta şey vardır hocam bir gravür vardır. Gravüründe Sokrat evinin kenarında oturmuş. Gençlerle felsefe yaparken karısı evde mutfaktaki bulaşık suyunu başından aşağı döküyor. İlginç. Bunun gravürü var yani. Sokrat böyle bir hikayesi var yani.
Hocam şöyle bir durum var esasında yani bizim sufiler bu konuda çok başarılı. Evlilikte yani dinen ahlaken bir zafiyet yoksa bu tür eşimizin kötü hasletlerine katlanmak da bir şey olarak görünüyor. Terbiye erdirici metot olarak görülüyor. Meşhur Harakani Hazretleri'nin hikayesi vardır. Mesnevi'de geçiyor bu. Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri. Bir dervişi...
Kars'taydı değil mi hocam?
Kars'ta var makamı. Bir müridi ziyarete geliyor bunu uzak bir yerden. Hacı anne kapı camdan evladım kapıyı çalınca buyur kimi görmeye geldin? Şeyhimi görmeye geldim. Ebu'l Hasan Harakani'yi görmeye geldim deyince ya diyor benim aylakçı adamım görmeye mi geldin? Sen diyor aklından zoru mu var? Ya gezmek mi canın istiyordu yoksa diyor. Ondan sonra yok ya diyor hanımefendi hacı anne yapma etme eyleme şeyhimi görmeye geldim.
Ya olmuş adam diyor, büyük adam bu.
Bu diyor böyle diyor akşam diyor gelir hazır sofraya kurulur. Akşama kadar aylak aylak gezer. Sen diyor yani o kadar yolu diyor sakalı diyor şeyde mi değirmende mi artın derler ya. Dal geçiyor resmen. Derviş çok kızıyor. Ya hacı anne diyor sen bu aileden olmasan derviş yani şeyhimin hanımı olmasan ben sana ne diyeceğimi bilirdim.
Saydırırdım
diyor. Saydırırdım ama diyor canı sıkılıyor. Gidiyor köyde soruyor ya diyor şeyhimi gören var mı? Diyorlar ki o mübarek zat. Köylüler biliyor tabi bunun kıymetini. Şu ta dağa doğru gitti git görürsün. Tabi bu ara müridin kalbine de şüphe düşmüş. Ya acaba şeyhimde bir sıkıntı mı var? Niye böyle bir kadınla yaşıyor ki? Demek ki onda da bir sıkıntı var gibi düşünürken. Karşıdan daha gitmiş tabii. Aslına odun yüklemiş. Odunların üstüne kendi oturmuş. Sakın ha diyor. Burası Harakani. Aklında kötü düşünceler çıkar diyor. Sakın diyor benim aklımda da su üzerinde bulunma diyor. Sonra diyor ki evlat diyor. Biz o hanıma sabretmesek bu altımızdaki aslan da evet. Bize sabretmez. Hocam bu da şu.
Tam yani, tersi de oluyor kocasına sabreden kadınlarda
aynen
oluyor.
Geçerli. Belki o daha çok fazla var bizim toplumumuzda
evet,
maalesef.
Evet.
Yani erkeğin. Tabi burada şu var. Yani suç şeyine yükselmediği sürece. Yani bir adam tutup hanımın elini kolunu kırıyorsa burada ciddi problem var.
Evet.
Ama adamın ruhu sert. Hani bazı asabi tipler vardır.
Evet.
Adamın elinde değil. Benim böyle bir esnaf arkadaşım vardı. Her müşteriyle kavga ederdi mesela. Şimdi bu tür yani şiddete varmayan. Ufak tefek şeyleri görmezden gelmek, duymazdan gelmek bir fazilettir. Erkek için de
kadın için de.
Kadın için de. Yani işte hanımefendinin ufak tefek zafiyetleri var.
Evet.
Yani ne bileyim işte her gün.
Çünkü her insanın şöyle ya da böyle kusuru vardır. Yemeğini çok iyi yapamıyor olabilir. Tuzunu fazla kaçırmış olabilir. Temizlikte eksiği olabilir. Yani kadın erkek fark etmez
fark
yani.
Fark etmez. Evet.
Erkek az kazanırdır, çok kazanırdır. İşte bunlar insani durumlar yani.
O yüzden diyor ki sufiler yani bu tür evliliklerde de bu bir yetişme için, kemale ermek için büyük bir fırsattır. Hani dedik ya Aristo'dan geldik buraya. Ufak tefek olumsuzlukları da pozitif enerjiye çeviriyorsunuz.
Evet.
Yani sabrınızı geliştiriyorsunuz. Şimdi evde hanıma sabretmeyen bir adam veya kocasına iş yerinde veya dükkanda, mağazada müşteri nasıl sabredecek?
Evet.
Müşteri der ki ya bu pantolonu beğenmedim. Harika bir pantolondur, harika bir gömlektir. Bunun rengi çok kötü der mesela, atar. Yok kardeşim falan, hani bazı esnaf böyle yapıyor maalesef.
Evet.
Halbuki orada sabırla, yani evliliğin böyle çok yetiştirici bir tarafı da var. Yani sizin hocam dediğiniz filozof olmaya ilaveten.
Evet, Sokrat.
İnşallah hocam önümüzdeki hafta, bu hafta giremedik.
Diğer dinlerde.
Şimdi şöyle, bugün bak yani gördük. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeler, evlenin. Fakirseniz zengin olacaksınız. Çocuk sahibi olun. Mutlu bir yuva kurun diye. Hem kitabımız, yüce kitabımız, hem de peygamberimizin hayatı bize örnek.
Evet.
Bakalım hocam diğer dinlerde neler var? İnşallah haftaya da o konuya bakalım.
Evet. Evlenme konusunda böyle tereddütleri olanlar gidip çocuğuyla birlikte çok sempatik şekilde dolaşan anne babalara bir baksınlar yani.
O da çok güzel hocam ya. Yani genelde hep kötü örnekler. Hani habercilik, evet, şimdi mantığında budur.
Hep onlar öyle
yani
çıkıyor.
Yani 100 evlilikten bir tanesi kötü olsa, yani olağanüstü bir evde kavga olsa, 99 tane mutlu yaşayan, akşam böyle sıcacık çorbaya kaşık atan aile, etrafı gülen bir aile değil de, o tek bir aile aylarca haber oluyor mesela.
Evet.
Bu sefer ne oluyor?
İnsanların kafasında negatif şeyler birikiyor. Negatif telkin. Halbuki pozitif telkine ihtiyaç var yani.
Esasında hocam şu haber alemini, belki de bu haberleri de devlet bir keşke şeye soksa. Yani bazen hocam ufacık bir haber öyle büyütüyorlar ki bir bakıyorsun ertesi gün herkes güvenlik kamerası almaya koşuyor.
Evet.
Bir anda güvenlik kameraları yok satıyor. Başka bir gün başka bir işte atıyorum araba alarmı. Yani ufacık bir hadiseyi büyüte böyle bir büyük bir korku imparatorluğu kurulmuş. Özellikle bu evlilikte de var maalesef. Evet. Diyerek hocam isterseniz bu hafta kapatalım.
Haftaya inşallah.
Evet, haftaya devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız Gazali'nin İhya-ül Ümmetin adlı eserinden evlilikle alakalı ayetleri ve hadisleri sizlerle paylaştık. İnşallah bundan sonra da yine sevgi, muhabbet, evlilik bağlamında programlar yapacağız ki toplumumuzdaki güzel aileler çoğalsın. Niyetimiz, bütün amacımız budur. Hepinizi bir sonraki programda buluşuncaya kadar Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.